Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyni. 28. Ayrım. O gün daha sonra Adel merdivenin ortalarına oturup gizlice aşağıdaki sahneyi izledi. Zil çalmış, Kebir de kapıyı açmıştı. Şimdi kollarını göğsünde kavuşturup kapının pervazına yaslanmış, girişi güzelce kapamış olan koruma, karşısındaki kişiyle konuşmaktaydı. Adel'in daha önce okulda gördüğü yaşlı adamdı bu. Hani şu gözlüklü, yanmış kibrit dişli. Ayakkabılarında delikler bulunan oğlan da orada, babasının yanındaydı. Yaşlı adam, nereye gitti diye sordu. Güney'e dedi Kebir, iş için. Yarın gideceğini duymuştum. Kebir omuzlarını silkti. Ne kadar kalacak? 2, belki de 3 ay, kim bilir. Ben öyle duymadım ama. Bak sabrımı taşırıyorsun ihtiyar dedi Kebir kollarını çözerek. Burada bekleyeceğim. Hayır, burada bekleyemezsin. Yolda demek istedim. Kebir, sabırsızlıkla ayak değiştirdi. Nasıl istersen ama, komutan meşgul bir adam. Ne zaman döneceği belli olmaz. Yaşlı adam başını salladı. Geri çekildi. Oğlan da peşinden. Kebir kapıyı kapadı. Adel, aile odasındaki perdeyi açtı. Camdan yaşlı adamla oğlanın, malikaneyi ana yola bağlayan şoseye çıkışını seyretti. Yalan söyledin adama dedi Kebir'e. Maaşımın bir kısmı da bunun için ödeniyor bana, babanı akbabalardan korumak için. Hem ne istiyormuş ki iş mi? Onun gibi bir şey. Kebir kanepeye oturdu, ayakkabılarını çıkardı. Adel'e bakıp göz kırptı. Adel Kebir'i severdi. Onunla hiç konuşmayan, sevimsiz azmaraydan çok daha fazla. Kebir, Adel'le iskambil oynar, Adel de onu birlikte DVD seyretmeye davet ederdi. Kebir filmlere bayılırdı. Kara borsadan aldığı DVD'lerle dolu bir koleksiyonu vardı. Haftada 10-12 film izlediği olurdu. İran, Fransız, Amerikan ve elbette Hint işi Bollywood filmleri. Ne olursa. Bazen Adel'in annesi başka odadayken, Adel de babasına söylememeye söz verirse, Kebir, Kalaşnikov'un fişek haznesini boşalttıktan sonra Adel'e verir, silahı bir mücahit gibi tutmasına müsaade ederdi. Şu an Kalaşnikov, kapının yanındaki duvara yaslanmış duruyordu. Zararsız insanlara benziyorlar dedi Adel perdeyi bırakıp Kebir'e dönerken. Gazetenin üstünden korumanın alnını görebiliyordu. Belki de onları içeriye çaya davet etmeliydim diye mırıldandı Kebir. Yanında pasta da ikram ederdik. Dalga geçmesene. Bunların hepsi zararsız görünür. Babacan yardım edecek mi onlara? Kebir iç geçirdi. Muhtemelen. Baba bu insanlar için bir nehir. Gazeteyi indirip sırıttı. Nereden bu laf? Hadi Adel, daha geçen ay izledik. Adel omuz silkti. Üst kata çıkmak üzere hareketlendi. Lawrence diye seslendi. Kebir kanepeden. Arabistanlı Lawrence. Anthony Quinn. Sonra tam Adel merdivenin tepesine ulaşmıştı ki, bunlar akbaba Adel, sakın numaralarına kanma. Ellerinden gelse babanın iliğini bile kurutur bunlar. Babasının Helmand'a gitmesinden 2 gün sonra, bir sabah Adel, ebeveyninin yatak odasına çıktı. Kapının arkasından gelen müzik sesi yüksek, gümbürtülüydü. İçeri girince annesinin üzerinde bir şort, bir tişört, düz ekran, devasa televizyonun karşısında 3 sarışın, terli kadının hareketlerini yineler, sıçramalar, çömelmeler, yana ve öne esnemelerden oluşan devinimleri yaparken buldu. Annesi tuvalet masasının üstündeki büyük aynadan onun geldiğini gördü. Bangır bangır müziği bastırmak için, ''Bana katılmak ister misin?'' diye bağırdı soluk soluğa. ''Şurada oturacağım.'' dedi Adel. Yerdeki halıya oturdu, annesini seyretti. Arya, birdir oynarcasına odayı bir uçtan ötekine kat etmekteydi. Adel'in annesinin narin el ve ayakları, küçük kalkık bir burnu ve Kebir'in Bollywood filmlerindeki artistleri andıran güzel bir yüzü vardı. İnce, uzun, çevik, gençti. Babacan'la evlendiğinde henüz 14 yaşındaymış. Adel'in daha yaşlı ikinci bir annesi, 3 tane de üvey ağabeyi vardı ama Babacan onları doğuya, Celalabad'a yerleştirmişti. Adel onları ayda bir kez filan, Babacan ziyarete giderken onu da yanında götürdüğü zaman görüyordu. Birbirinden hiç haz etmeyen annesiyle üvey annesinin aksine, Adel'le üvey kardeşlerinin arası çok iyiydi. Celalabad'da Adel'i parka, çarşıya, sinemaya ve buzkaşı karşılaşmalarına götürürlerdi. Onunla Resident Evil oynar, Call of Duty'de onunla birlikte zombileri vurur, mahalledeki futbol maçlarında onu mutlaka kendi takımlarına seçerlerdi. Adele, onların burada yakınında yaşaması için neler vermezdi ki? Sırt üstü yatıp, gergince uzattığı bacaklarını kaldıran, sonra yeniden indiren annesini izledi. Çıplak bileklerinin arasına mavi plastikten küçük bir top kıstırmıştı. İşin aslı, Adele Shadbaugh'da can sıkıntısından patlamak üzereydi. Buraya yerleşeli 2 yıl olmasına karşın tek bir arkadaş edinememişti. Bölgedeki pervasız kaçırma olayları yüzünden bisiklette, hele ki tek başına, kasabaya inemiyordu. Gerçi arada bir gizlice sıvışıp arazin çevresinde kısa bir tur attığı oluyordu. Babacan onun okula gitmesine izin vermediği için sınıf arkadaşı da yoktu. Ona ders vermek üzere her sabah eve özel bir öğretmen gelmekteydi. Adele zamanını genellikle kitap okuyarak, futbol topunu tekmeleyerek ya da Kebir'le aynı filmleri tekrar tekrar izleyerek geçiriyordu. Dev boyutlu evin geniş, yüksek duvarlı koridorlarında o kocaman boş odalarda keyifsizce geziniyor ya da üst kattaki yatak odasının penceresinden dışarıya bakıyordu. Koskoca bir malikanede ama küçülmüş bir dünyada yaşıyordu. Bazı günler canı öylesine sıkılıyordu ki içinden tahta çiğnemek geliyordu. Burada annesinin de fena halde yalnızlık çektiğinin farkındaydı. Kadın günlerini programlayarak doldurmaya çalışıyordu. Sabahları beden hareketleri, duş, sonra kahvaltı, okuma, bahçeyle uğraşma, öğleden sonra da televizyonda eften püften Hint dizileri. Babacan seyahatteyken, yani sık sık, annesi evde gri eşofman, lastik ayakkabıyla, makyajsız yüzü, ensesinde toplayıverdiği saçlarıyla dolaşırdı. Babacan'ın Dubai'den getirdiği yüzükler, kolyeler, küpelerle dolu mücevher kutusunu açmazdı bile. Bazen telefonda saatlerce Kabil'deki ailesiyle konuşurdu. Adele annesinin silkinip canlandığını bir tek ailesi, yani ablasıyla anne babası, 2-3 ayda bir birkaç günlüğüne ziyarete geldiğinde görürdü. Uzun, desenli bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar giyer, makyaj yapardı. Gözleri parlar, kahkahası evde çınlardı. İşte o zaman Adele, onun eskiden nasıl biri olduğuna dair bir fikir sahibi olurdu. Babacan yokken, anne oğul birbirlerine can simidi olmaya çalışıyorlardı. Parçalı bulmacayla uğraşır, Adele'in oyun konsolunda golf ve tenis oynarlardı. Ama Adele'in annesiyle paylaşmaktan en keyif aldığı uğraşı, kibrit çöplerinden ev yapmaktı. Annesi bir kağıda evin 3 boyutlu bir planını çizerdi. Ön sundurması, sivri tepelikli çatısı, içerideki merdivenleri ve odaları ayıran duvarlarıyla tas tamam bir şema. Önce zemini, sonra da iç duvarlarla merdivenleri inşa ediyorlar. Kibrit çöplerine zamk sürerek, bölümleri kurumaya bırakarak vakti özenle öldürüyorlardı. Adele'in annesi gençken, Adele'in babasıyla evlenmeden önce mimar olma hayalleri kurduğunu söylerdi. Bir keresinde bir gökdelen inşa ederlerken babacanla evliliğinin öyküsünü anlattı. "Aslında ablamla evlenmek istemişti," dedi. "Nergis teyzeyle mi?" "Evet, Kabil'deydik. Bir gün ablamı sokakta görmüş ve tutulmuş. Onunla evlenmeyi kafaya koymuş. Ertesi gün kapımızı çaldı, 5 adamıyla birlikte. Bir şekilde kendilerini içeriye davet ettirdiler. Hepsi de postallıydı." Başını salladı. Babacan'ın yaptığı şey komikmiş gibi güldü ama bu bir şeyi komik bulduğu zamanki gülüşünden farklıydı. Dedenle anneannenin suratlarının halini görecektin. Salona geçip oturmuşlar. Babacan, adamları ve annesinin ebeveyni. Onlar konuşurken annesi mutfakta çay demliyormuş. "Ortada bir sorun vardı," dedi, çünkü ablası Nergis, Amsterdam'da yaşayan ve mühendislik okuyan bir kuzenle nişanlıydı. "Nişanı bozacak değiliz herhalde," demiş ana babası. O sırada elimde çay ve tatlı tepsisiyle ben içeri girdim. Fincanları doldurdum, tatlı tabağını sehpaya bıraktım. Babam bana baktı. Ben çıkmak üzere arkamı döndüğümde şöyle dedi: "Galiba haklısınız bayım, bir nişanı bozmak doğru olmaz. Ama bana bunun başının da bağlı olduğunu söylerseniz, o zaman benden hoşlanmadığınız sonucunu çıkartmaktan başka çarem kalmayacak." Sonra da kahkahayı patlattı. "İşte böyle evlendik." Elindeki yapışkan tüpünü kaldırdı. "Ondan hoşlandın mı?" Annesi hafifçe omuz silkti. Doğruyu söylemek gerekirse, asıl hissettiğim duygu korkuydu. Ama artık ondan hoşlanıyorsun, değil mi? Onu seviyorsun. Tabii ki seviyorum, dedi Adel'in annesi. Bu nasıl soru? Onunla evlendiğine pişman değilsin. Annesi yapıştırıcıyı bıraktı. Yanıtlamadan önce birkaç saniye bekledi. Yaşamımıza bir baksana Adel, dedi yavaşça. Etrafına bir bak. Pişman olacak bir şey görüyor musun? Gülümsedi. Tatlılıkla oğlanın kulak memesini çekiştirdi. Ayrıca evlenmeseydim, sana sahip olamazdım. Annesi televizyonu kapadı. Nefes nefese yere oturup bir havluyla ensesindeki teri kuruladı. Neden bu sabah kendi kendine oyalanmıyorsun, dedi sırtını gererek. Ben duş alıp kahvaltı edeceğim. Sonra da büyükanneni aramayı düşünüyorum. Onlarla birkaç gündür konuşamadım. Adel iç geçirip ayağa kalktı. Bir alt katta ve evin bir başka kanadında bulunan odasına gidip futbol topunu aldı. Üzerine babacanın son, yani 12. yaş günü için aldığı Zidane formasını geçirdi. Aşağıya inince kebiri uyurken buldu. Gazetesi göğsüne bir yorgan gibi yayılmıştı. Buzdolabından bir kutu elma suyu kapıp dışarıya çıktı. Çakıl taşlı yoldan bahçe kapısına doğru yürüdü. Silahlı nöbetçinin beklediği küçük kulübe boştu. Adel, korumaların devreye gezme saatlerini bilirdi. Kapıyı dikkatle açıp dışarıya çıktı. Kapıyı arkasından kapadı. Neredeyse aynı anda, bu tarafta, duvarın dışında, daha rahat soluk alabildiği duygusuna kapıldı. Malikanenin arazisi bazı günler, gerçek bir hapishaneyi andırıyordu. Duvarın geniş gölgesinden, arazinin arka tarafına doğru yürüdü. Ana yoldan uzağa. Orada, babacanın pek gururlandığı meyve bahçeleri vardı. Birkaç dönümlük, uzun, paralel sıralar halinde uzanan armut ve elma ağaçları, kayısılar, kirazlar, incirler, hatta malta erikleri. Adel babasıyla birlikte bu bahçelerde uzun yürüyüşlere çıktığında, babacan onu omzuna alır, Adel de iki tane olgun elma kopartırdı. Evin bulunduğu araziyle meyve bahçeleri arasında bir açıklık vardı. Bahçıvanların aletlerini koydukları kulübecik sayılmazsa boştu. Bir de görünüşünden yaşlı, devasa bir ağaçtan kalma olduğu anlaşılan üstü düz bir kütük. Babacan bir keresinde Adel'le birlikte kütükteki halkaları saymış. Bu ağacın Cengiz Han'ın ordusunu buradan geçerken görmüş olması kuvvetle muhtemel demişti. Başını esefle sallayıp onu kesen kişinin tam bir salak olduğunu eklemişti. Sıcak bir gündü. Güneş, Adel'in küçükken mum boyayla yaptığı resimlerdeki kadar mavi, lekesiz bir gökyüzünde parlıyordu. Elindeki elma suyu tenekesini ağaç kütüğünün üzerine koydu, topunu sektirmeye başladı. Şahsi rekoru, topu yere değdirmeden 68 kez zıplatmaktı. Bu rekoru baharda kırmıştı. Şimdi ise yaz ortasıydı ve hala onu geçmeye çalışıyordu. Adel, 28'e ulaşmıştı ki, birinin onu seyrettiğini fark etti. O oğlandı bu. Okulun açılış töreninde babacana yaklaşmaya çalışan yaşlı adamın oğlu. Tuğla kulübenin gölgesine çömelmişti. Ne yapıyorsun burada diye sordu Adel, kebirin yabancılarla konuşurken yaptığı gibi, havlarcasına konuşmaya çalışarak. Gölgeden faydalanıyorum dedi oğlan. İhbar etmeye filan kalkma da, buraya girmemeliydin. Sen de öyle. Ne? Oğlan kıkırdadı. Neyse boş ver. Kollarını iyice öne uzatıp ayağa kalktı. Adel, ceplerinin dolu olup olmadığını görmeye çalıştı. Buraya meyve çalmaya gelmiş olabilirdi. Oğlan Adel'e yaklaştı, topu tek ayağıyla yerden kaldırdı. İki kez hızlıca sektirdi. Sonra topuğuyla Adel'e doğru fırlattı. Adel topu yakalayıp kolunun altına soktu. Sizin gorilin babamla beni beklettiği yer var ya, hiç gölge yok. Gökte de lanet olası bir bulutu ara ki bulasın. Adel kebiri savunma ihtiyacı hissetti. O goril değil. Hakkını yemeyelim. Kalaşnikov'unu gözümüze sokmayı iyi beceriyor doğrusu. Dudaklarında gevşek, eğlenen bir sırıtışla Adel'e baktı. Ayaklarının dibine okkalı bir tükürük fırlattı. Kafa kırıcının hayranısın demek. Oğlanın kimden söz ettiğini anlamak Adel'in bir dakikasını aldı. Tek bir hatası yüzünden yargılayamazsın onu dedi. Bir numaraydı o. Orta sahanın büyücüsüydü. Daha iyilerini gördüm. Öyle mi? Kimi mesela? Maradona'yı mesela. Maradona mı dedi Adel, kulaklarına inanamazmışçasına. Bu tartışmayı daha önce Celalabad'daki üvey ağabeylerinden biriyle yapmıştı. Maradona sahtekarın teke, Tanrı'nın eli filan. Herkes sahtekarlık yapar, herkes yalan söyler. Oğlan esnedi, gitmeye hazırlandı. Adele hemen hemen aynı boyda, belki bir santim uzundu. Büyük bir olasılıkla aynı yaşlardayız diye düşündü Adele. Ama her nasılsa daha büyükmüş gibi yürüyordu. Acelesiz, kendinden emin bir havayla, görülmesi gereken her şeyi görmüştü. Artık hiçbir şey onu şaşırtamazdı sanki. Adım Aday. Golam. Tokalaştılar. Golam'ın el sıkışı güçlü, avucu kuru ve nasırlıydı. Kaç yaşındasın sen? Golam tek omzunu silkti. 13 galiba. 14'e basmış da olabilirim. Doğum tarihini bilmiyor musun? Golam sırıttı. Sen kendininkini biliyorsundur eminim. Kaç gün kaldı diye saydığına her bahse varım. Hayır efendim dedi Adel hemen savunmaya geçerek. Demek istediğim saymıyorum. Gitmem gerek. Babam yalnız kaldı. Onu büyük baban sanmıştım. Yanılmışsın. Şu tatmaca oynayalım mı diye sordu Adel. Yani penaltı atar gibi mi? Adam başı 5 atış. Şöyle en sıkılarından. Golam bir daha tükürdü. Gözlerini kısıp yola sonra yine Adel'e baktı. Adel çenesinin yüzüne göre biraz küçük olduğunu fark etti. Bir de önde, birbirinin üstüne binmiş fazladan iki köpek dişi vardı. Bunlardan birinin ucu kırılmış, çürümeye başlamıştı. Kısa, dar bir yara izi, sol kaşını tam ortadan ikiye bölüyordu. Ayrıca kokuyordu. Fakat Adel, Celalabad ziyaretlerini saymazsak, neredeyse 2 yıldır bir akranıyla bırakın oyun oynamayı, sohbet bile etmemişti. Adel kendini hayal kırıklığına hazırladı. Oysa Golam, omuz silkip, tamam be, neden olmasın dedi. Ama ilk atışlar benden. Kale direği olarak iki taş parçasını 8 adım arayla yerleştirdiler. Golam 5 atışını yaptı. Biri gol oldu, 2 tanesini ıskaladı, 2 tanesini de Adel rahatça kurtardı. Golam'ın kaleciliği atıcılığından da kötüydü. Adel onu her seferinde ters köşeye yatırarak 4 gol atmayı başardı. Verdiği tek sayıyı da oğlan kurtarmamış, Adel kaçırmıştı. Hassiktir dedi öne eğilmiş. Avuçlarını diz kapaklarına dayamış olan Golam. Rövanş, Adel hava atmamaya çalışıyor ama zorlanıyordu. İçi içine sığmıyordu. Golam kabul etti. Sonuç daha da orantısız oldu. Yine tek bir gol atmayı başardı. Adel ise bu kez 5'ini de kaleye soktu. Tamam, buraya kadar. Soluğum kesildi dedi Golam. Ellerini havaya kaldırarak. Ayaklarını sürüyerek, ağaç kütüğüne gitti, yorgun bir iniltiyle üzerine çöktü. Topu kucaklayan Adel de gidip onun yanına oturdu. Golam, kot pantolonunun ön cebinden bir paket sigara çıkardı. Eh, bunların da payı var tabii dedi. İçinde bir tane kalmıştı. Tek bir kibrit çakışıyla sigarayı yaktı, dumanı hoşnutlukla içine çekti, sonra sigarayı Adel'e uzattı. Adel'in içinden sırf Golam'ı etkilemek için sigarayı almak geçse de, kebirin ya da annesinin kokuyu alabileceği kaygısıyla geri çevirdi. Akıllılık ediyorsun dedi Golam, başını geriye atarak. Bir süre futboldan konuştular. Adel, onun gerçekten bilgi sahibi olduğunu görünce hem şaşırdı hem de sevindi. En sevdikleri maçlardan, unutamadıkları gol öykülerinden söz ettiler. Sırayla 5'er kişilik favori oyuncu listesi yaptılar. Çoğunlukla aynıydı. Tek fark, Golam'ın Brezilyalı Ronaldo'suna karşılık, Adel'in Portekizli Ronaldo'suydu. Laf dönüp dolaşıp, kaçınılmaz olarak 2006 final maçına ve Adel için acı verici bir ana olan kafa atma olayına geldi. Golam maçı kamptan pek de uzakta olmayan bir televizyon dükkanının vitrininden, kalabalıkla birlikte ayakta izlediğini söyledi. Kamp mı? Büyüdüğüm yer Pakistan'da. (28) ayrımın sonu. Sayfa 257. Devamı 29. ayrımda.